Pizzi'de dinlenecek çok şey var. Müzik, podcast ve yüzlerce sesli kitaptan istediğini dinle. Bireysel müzik paketlerinde sana özel Evrim 20 koduyla %20 indirim kazan.
Domuz eti sağlıklı mı? Domuz eti tüketmenin faydaları ve zararları nelerdir? Dünyada domuz eti tüketimi ne kadar yaygın? Domuz eti tanım olarak özellikle evcil domuzdan elde edilen etin genel adıdır. Domuz eti günümüzde birçok ülkede ciddi miktarda tüketilmektedir ancak aynı zamanda gerek dini nedenlerle gerekse de domuz eti etrafına dönen hatalı bilgiler dolayısıyla çokça tartışmaya yol açmaktadır. Bu yazıda domuz etinin ne olduğuna, besin değerlerine, sağlık açısından analizine ve konu hakkındaki mitlere değinecek, işin aslını öğrenmeye çalışacağız. Dünyada domuz eti tüketimi ne kadar yaygın? Domuz eti %36'lık tüketim oranıyla dünya çapında en çok tüketilen et ürünüdür. Domuz etinden sonra sırasıyla %35 ile tavuk eti ve %22 ile biftek yani dana eti gelmektedir. Aşağıdaki grafikte çeşitli ülkelerde ortalama bir kişinin yılda tükettiği et miktarı farklı et türlerine göre kilogram cinsinden verilmiştir. Görülebileceği gibi dünya genelinde çok yaygın bir domuz eti tüketimi görülmektedir ve bu tüketim 1990-2012 yılları arasında %104.2 oranında artarak diğer bütün et türlerini geride bırakmıştır. Domuz eti genellikle pişirilerek yenmektedir ancak farklı kültürlerde pişirilmeden ya da az pişirilerek yendiğinde rastlanmaktadır. Domuz eti başlı başına farklı şekillerde pişirilerek tüketilebildiği gibi aynı zamanda sosis gibi işlenmiş et ürünlerinin başlı içeriklerinden biridir. Bazı inançlarda domuz niye yasak? Evcil domuzun yapay seçilim aracılığıyla vahşi domuz olarak bilinen Sus Scrofa türünden evrimi günümüzden 15 bin yıl kadar önce Mezopotamya bölgesine gerçekleşmiştir ve domuzlar buradan tüm dünyaya yayılmışlardır. Ancak ilginç bir şekilde günümüzde yine Mezopotamya temelli organize dinlerin önemli bir bölümünde özellikle Yahudilik ve İslam'da domuz tüketimi yasaklanmıştır. Bilimsel sebepler. Yabani domuzlar Orta Doğu özgü hayvanlardı ve bölgenin tamamında yaban domuz bulmak mümkündü. Örneğin arkeolojik faunal yani hayvanlara dair verilerden yola çıkarak yaban domuzlarının Mısır'ın erken neolitik döneminde El Feyyum kentinde ve Nil deltasında bulunduğunu biliyoruz. Bu yaban domuzları geniş bir coğrafyaya yayılmış ve ehlileştirme girişimleri bunu takip etmiştir. Orta Doğu'daki ilk hayvan ehlileştirme girişimleri günümüzden 13 bin yıl öncesinde yani M.Ö. 11 binli yıllarda görülmeye başlamıştır. Gerçekten de daha önceden yapılan araştırmalar, evcil domuzların bereketli hilal bölgesinde M.Ö. 5 bin ile 2 bin yılları arasında oldukça yaygın olduğunu göstermektedir. Ancak domuzlar iş hayvanı olarak kullanılamazlar. Ayrıca yün veya yumurta gibi ikincilik kaynaklara da sahip değillerdir. Dolayısıyla M.Ö. 1000'li yıllara kadar domuzların bu bölgede yemek amacıyla yetiştirildiğini kesin gözüyle bakılmaktadır. Yüksek su ihtiyacı. Fakat zaman içerisinde bu durum değişmiştir ve Orta Doğu'da domuz tüketiminden uzaklaşılmıştır. Bunun bilimsel nedenlerinden birisi domuz üretimi için gereken yüksek su miktarıdır. Domuzlar kendilerini ter bezlerini kullanarak soğutamamaktadırlar ve bu yüzden sığır ve keçilere nazaran önemli miktarlarda su tüketimine ihtiyaç duyarlar. Yüksek su ihtiyaçları domuzların kurak ve yarı kurak bölgelere taşınmasını çok zor hale getirmektedir. Su kaynağından su kaynağına taşınmak zorundalardır ve de bu sadece daha soğuk havalarda mümkündür. Bu başta çok büyük bir problem değildi çünkü domuzlar kâr amaçlı ticaretten çok insanların hayatlarını geçirmekte kullanılıyordu. Tavukların yükselişi. Ancak tavukların yükselişi bu durumu değiştirdi. Tavuklar domuzlara göre birkaç avantaja sahiplerdir. Tavuklar daha etkili protein kaynağıdırlar. Tavuklar 1 kilogram et için 3500 litre suya ihtiyaç duyarken domuzlar 6000 litre suya ihtiyaç duyarlar. Tavuklar yumurta üretirler. Bu da domuzun sağlayamayacağı çok önemli bir ikinci kaynaktır. Tavuklar daha küçüktür ve 24 saat içerisinde tüketilebilirler. Bu da sıcak havalarda büyük miktarda eti saklama ve koruma gereksinimini ortadan kaldırır. Tavuklar göçebeler tarafından da kullanılabilir. Aslında tavuklar da tıpkı domuzlar gibi sürü halinde hareket etmezler. Bu yüzden sığırlar gibi hayvanlara nazaran göçebe hayatına adapte olmaları zordur. Ama boyutları işleri değiştirmektedir. Tavuklar uzun mesafeye taşınabilecek kadar küçüktürler. İşte bu şartlar altında tavuklar Orta Doğu'da zaman domuzların yerini almışlardır ve hatta belki de kurak dönemlerde suya olan ihtiyacı azaltmak için dini anlatılara konu olmuşlardır. Dini nedenler. Günümüzde domuz tüketimi Yahudilik ve İslam'da kesin olarak yasaktır. Buna ek olarak 7. gün Adventistlerinde, Rastafaryanlarda ve Etiyopya Ortodoks Tewahedo Kilisesi üyeleri için de yasaklanmıştır. Yahudilikte domuz yememe nedenleri. Yahudilikte domuz turfa olmayan besinler arasındadır. Yahudiler arasında domuzdan uzak durmanın sebepleri Levililer kitabının 11. bölümünde şöyle anlatılmaktadır. Rab Musa ile Harun'a şöyle dedi. İsrail halkına deyin ki, karada yaşayan hayvanlardan şunların etini yiyebilirsiniz. Çatal ve yarık tırnaklı, geviş getiren hayvanların tümü. Ancak geviş getiren ve çatal tırnaklı olan hayvanlardan etini yememeniz gerekenler şunlardır. Deve geviş getirir ama çatal tırnaklı değildir. Sizin için kirli sayılır. Kaya tavşanı geviş getirir ama çatal tırnaklı değildir. Sizin için kirli sayılır. Tavşan geviş getirir ama çatal tırnaklı değildir. Sizin için kirli sayılır. Domuz çatal ve yarık tırnaklıdır ama geviş getirmez. Sizin için kirli sayılır. Bu hayvanların etini yemeyecek, leşine dokunmayacaksınız. Sizin için kirlidir. Benzer şekilde Tesnia kitabının 14. bölümünde şöyle anlatılır. Ve hayvanlar arası tırnağı yarık ve tırnağı çatal olan ve geviş getiren her hayvanı yiyebilirsiniz. Fakat geviş getiren yahut tırnağı yarık olanlardan şunları yemeyeceksiniz. Deve ve tavşan ve kaya porsuğu. Çünkü geviş getirirler fakat çatal tırnaklı değillerdir. Onlar size murdardır. Ve domuz çünkü çatal tırnaklıdır fakat geviş getirmez. O size murdardır. Bunların etinden yemeyeceksiniz. Ve leşlerine dokunmayacaksınız. Kuşkusuz tırnak ayrıklığı ile geviş getirme arasında bilimsel anlamda herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Dolayısıyla niye bir hayvanın temiz sayılması için tırnağı yarık ve geviş getiren olması gerektiği bilimsel anlamda açık değildir. Fakat Yahudiler için bunun yasak olarak ilan edilmesi yeterli bir gerekçe olarak görmektedir. Buna rağmen İsrail domuz üretimi 1960'larda 50 bin domuzken 2010'da 180 bin domuza çıkmıştır ve 2009 yılı itibariyle kişi başına düşen yıllık domuz tüketimi 2.9 kilograma ulaşmıştır. İslam'da domuz yememe nedenleri. İslam'ın baskın olduğu ülkelerin önemli bir bölümünde, örneğin İran, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve benzeri ülkeler, domuz üretimi ve tüketim tamamen yasaktır. Ancak Müslüman olmayan vatandaş sayısı yüksek olan ülkelerde, örneğin Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya ve benzeri ülkelerde, kısıtlı da olsa domuz eti bulmak mümkündür. Kur'an içerisinde birkaç ayet domuzlardan bahsedilmektedir ancak Bakara suresinin 173. ayetinde oldukça açık bir şekilde yasaklanmaktadır. Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adını kesilmiş olan haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayan ve esirgeyendir. Benzer ayetlere Maide suresi, Enam suresi ve Nahl suresinde rastlamak mümkündür. Kur'an'da domuzun yasaklanması ile ilgili tek gerekçe Enam suresinde verilmektedir. De ki, bana vahyedilen de murdar et veya aktılmış kan yahut domuz eti ki pisliğin kendisidir ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimse için yasaklanmış bir şey bulamıyorum. Ama bir rızanda kalırsa haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça yiyebilir. Çünkü Rabbin bağışlayan ve esirgeyendir. Görülebileceği gibi domuzun sadece pis olmasından ötürü bu sonuca varılmıştır. Ne var ki bunun tam olarak ne tür bir nesnel kriteri göre belirlendiği açık değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda ek olarak şu açıklamaları yapmaktadır. Domuz eti haramdır. Bir rivayete göre İslam'dan önce Araplar evcil domuzu yemezler. Fakat yaban domuzunu yerlerdi. Yahudilikte domuz eti haram, Hristiyanlıkta ise helaldir. İslam'da ise domuzun eti kesin olarak haram kılınmıştır. Domuzun iç yağının haram olmadığını ileri süren bir görüşü varsa itibar edilmemiştir. Domuzun tabaklanmış derisini kullanmanın ve kılından yararlanmanın haram olup olmadığı konusunda farklı görüşler vardır. İbn-i Aşur, haklı olarak konumuz olan ayetten hareketle su domuzunun haram sayılamayacağını, zira aslında Yunuskillerden bir balık olan bu hayvana Arapçada su domuz denilmesinin sadece bir isim meselesi olduğunu ifade eder ve fıkıhçılarla müfessirlerin bu hayvanı domuz türü olarak düşünmelerini yadırgar. İslam dininde bazı yiyeceklerin haram kılınması çeşitli hikmet ve amaçlarla açıklanabilir. Ancak bu açıklamaların her zaman kesin kifayet ettiği söylenemez. Gerçek hikmet ve sebepleri bilen Allah olup, helal veya haramın temel gerekçesi onun izin vermiş veya yasaklamış olması, amacı da insanın Allah'ın iradesine boyun eğmesi sınavından geçirilmesidir. Bununla birlikte haramların bazı amaçları ve hikmetleri bulunduğunu düşünerek bunları araştırmakta hiçbir sakınca bulunmadığı gibi, bunların makul bir zeminde kavrama imkanı verdiği için yararlı olabilmektedir. İslami kaynaklarda diğer dini hükümler gibi haramların hikmetleri ve amaçları da çoğunlukla makasid-ü şeria ve hikmet-ü teşrii başlığı altında önemli bir konu olarak incelenmiştir. Hristiyanlık ve domuz tüketimi. Hristiyanlıkta domuz tüketimi büyük oranda serbesttir ancak yukarıda bir kısmını saydığımız bazı mezhepler, Yahudilik veya Tevrat ile ilişkili kökenlerinden ötürü domuz türünü yasaklamıştır. Domuz etinin besin değerleri. Önce domuz etinin besin değerlerine biraz bakalım. 100 gram pişmiş kıyma taze domuz eti içerisinde bulunan besin maddeleri şöyle listelenebilir. Domuz etinin dikkate değer besin kaynağı olduğu besinlerin yanına günlük ihtiyacın %5'ini karşıladığı yazılmıştır. Yanında yüzde olmayanları için ya domuz dikkate değer besin kaynağı olmadığı ya da o besin maddesi için gündelik önerilen değer tespit edilememiştir. Kalori 297 kilokalori. Karbonhidrat 0 gram, %0. Yağ 21 gram, %27. Doymuş yağ 7.72 gram, %39. Dekanoik asit 0.01 gram. Hexadekanoik asit 4.67 gram. Oktadekanoik asit 2.5 gram. Tetradekanoik asit 0.33 gram. Tekli doymamış yağ 9.25 gram. Eikosanoik asit 0.15 gram. Hexadekanoik asit 0.63 gram. Oktadekanoik asit 8.33 gram. Çoklu doymamış yağ 1.87 gram. Eikosatetraonik asit 0.08 gram. Oktadekadionik asit 1.64 gram. Oktadekatriyonik asit 0.07 gram. Protein 25.69 gram. %51. Alenin 1.497 gram. Arginin 1.597 gram. Aspartik asit 2.383 gram. Sistin 0.328 gram. Glutamik asit 4.022 gram. Glisin 1.220 gram. Histidin 1.026 gram. %147. İsoleusin 1.203 gram. %86. Leusin 2.061 gram. %75. Lisin 2.310 gram. %110. Metionin 0.680 gram. Fenilalanin 1.025 gram. Prolin 1.032 gram. Serin 1.061 gram. Trenonin 1.173 gram. %112. Triptofan 0.326 gram. %116. Tirosin 0.895 gram. Valin 1.394 gram. %77. Fenilalanin artı tirosin 1.92 gram. %110. Metionin artı siestin 0.680 gram. %65. Su 52.76 gram. Vitamin A vitamini yani retinol 2 mikrogram %0. B1 vitamini tiamin 0.706 miligram %59. B2 vitamini riboflavin 0.22 miligram %17. B3 vitamini niasin 4.206 miligram %26. B5 vitamini pantotenik asit 0.52 miligram yani %10. B6 vitamini 0.391 miligram %30. B9 vitamini folat 6 mikrogram %2. B12 kobalamin 0.54 mikrogram %22. C vitamini 0.7 miligram %1. D vitamini D3 0.5 mikrogram %2. E vitamini alfa tokoferol 0.21 miligram %1. Betain 3.4 miligram. Kolin 88.3 miligram. Steroller. Kolesterol 94 miligram %31. Mineraller. Kalsiyum 22 miligram %2. Bakır 0.04 miligram %4. Demir 1.22 miligram %7. Magnezyum 24 miligram %6. Manganez 0.011 miligram %0. Fosfor 226 miligram %32. Potasyum 362 miligram %8.
Kulağın fiziğine hediyeler seninle. iPhone 16 ve birbirinden güzel hediyeler kazanmak istiyorsan fiziğine bol bol dinle, çekilişe katıl. Detaylar fiziğine.
Selenyum 35.4 mikrogram %64. Sodyum 73 miligram %3. Çinko 3.21 miligram %29. Bu değerler bize ne söylüyor? Bu değerleri beslenme bilimi açısından değerlendirecek olursak doymuş yağ miktarı haricinde bütün değerlerin oldukça sağlık seviyelerde olur, hatta söylenebilir. Özellikle vitaminler ve fosfor ve selenyum gibi mineraller açısından çok zengin bir ettir. Bu bakımdan domuz etinin sağlıksız olduğu iddiasının anlamlı bir dayanağı bulunmamaktadır. Tam tersine domuzun içerik bakımından oldukça zengin olduğu açıktır. Sadece yüksek kolesterol ve doymuş yağ oranları dolayısıyla bazı yaş ve sağlık grubundan olan insanlar için tehlikeli olabilir. Bunun haricinde domuz etinin diğer et türlerinden dikkate değer bir farkı bulunmamaktadır. Elbette genel olarak aşırı kırmızı et tüketimiyle ilgili uyarılar domuz için de geçerlidir. Fakat domuz etinin burada özel bir yeri bulunmamaktadır. Miyoglobin haricinde domuz eti içerisinde çok yüksek oranda B1 vitamini, bir diğer deyişle tiamin isimli kimyasal bulunmaktadır. Bu vitamin yediğimiz yiyecekleri sindirip onlardan enerji alabilmemizi sağlayan çok önemli vitamindir. Eğer vücudunuzda yeterli düzeyde tiamin bulunmazsa vücudunuz normal şekilde çalışamaz. Bu vitamin almanın diğer yolları biftek, karaciğer, toz süt, ceviz, yulaf, portakal gibi besinleri tüketmektir. Domuz eti genel olarak yağlı bir et olarak bilinir çünkü çoğu zaman yağ oranı yüksek olan kısımları pişirip yenir. Tahmin edileceği üzere eğer yağ alınarak servis edilirse diğer et türlerinin normal tüketim biçimine nazaran çok daha az yağ oranına geçmek mümkündür. Ancak buna rağmen yağ alınmış olsa bile kolesterol oranı ve kalp ve damar hastalıkları için son derecesi olan domuz yağ oranları oldukça yüksektir. Dolayısıyla tavsiye edilen değerlerin üzerine tüketimi sağlık sorunlarına neden olabilecektir ve dikkat tüketilmesi önerilmektedir. Domuz eti kırmızı et mi, beyaz et mi? Bir etin kırmızı et mi beyaz et mi olduğuna karar veren o et içerisinde bulunan miyoglobin isimli protein miktarıdır. Miyoglobin hayvanların kas dokusunda bulunan demir ve oksijen bağlayıcı moleküldür. Hayvanlarda kana kırmızı rengini veren protein hemoglobindir. Ete yani hayvanların kaslarına kırmızı rengini veren ise miyoglobindir. Hemoglobin ve miyoglobin evrimsel olarak da yakın akraba olan kimyasal moleküllerdir. Et yemek dediğimizde kastettiğimiz hayvanların bu kırmızı kas dokusunu yenmesidir. Domuz etindeki miyoglobin değerleri gram başına ortalamada 2 mg, sığırlardan elde edilen biftekteki miyoglobin değerlerine göre yani onlarda gram başına 6 veya 8 mg kıyasla düşüktür. Ancak tavuğa göre dikkate değer miktarı da yüksektir. Tavukta kırmızı ve beyaz et karışıktır ancak baskın olan beyaz ettir. Bu yüzden miyoglobin değeri doğrudan ölçülemez. İşte bu yoğun miyoglobin barındırma özelliği dolayısıyla birçok ülkede domuz eti kırmızı et olarak sayılmaktadır. Domuz etiyle ilgili argümanların bilimsel analizi. Domuz etini anlamadan önce bazı insanların domuz etine karşı ön yargısının temelindeki bilim dışı problemleri teşhis etmekte fayda var. Domuzlar dışkı yer mi? Evet. Ancak domuzların dışkı yemesiyle ilgili yaygın inanç, sanki eti tüketilen diğer hayvanlar dışkı yemiyormuş gibi bir varsayıma sahiptir. Halbuki en çok tüketilen beyaz et olan tavuklar da hem kendi dışkılarını hem de diğer hayvanların dışkılarını eşeleyip bunlar içerisindeki sindirilmiş besinleri yemeye çalışmaktadırlar. Bu bize iğrenç geliyor olsa da biyolojik olarak pek de anormal bir davranış değildir. Dışkı eşeleyebilen canlılarda bunun zararlarıyla baş edebilecek savunma sistemleri de evrimleşmiştir. Yine bir hayvanın dışkı yemesi etinin sağlığıyla ilgili hiçbir şey söylemez, zira dışkıyı bile yiyebilen hayvanların sindirim sistemleri de ona göre evrimleşmiştir. Ayrıca domuzlar genellikle aç bırakıldıklarını dışkı tüketmeyi tercih etmektedir. Zira dışkı diğer besin kaynaklarına göre çok daha az besleyici değere sahiptir. Bu yüzden alternatif besin kaynakları olduğunda domuzlar da dikkate değer bir dışkı tüketimi yapmayacaktır. Hatta bize ne kadar tiksinç geliyorsa da yapılan bir çalışmada annelerinin dışkılarını tüketmesine izin verilen domuzların bu dışkıya erişimi olmayan domuzlara göre %25 daha fazla beyaz kan hücresi ürettiği, dolayısıyla hastalıklarla çok daha iyi baş edebildiği görülmüştür. Sonuç olarak her hayvanın kendince bir doğası olduğunu ve bizim onları tüketme örtülerimizin bu davranışları adil olarak yansımadığı fark edilmelidir. Yani domuzları pis olduğu için yemeyen kişilerin tavuk tüketmesi tutarsız bir davranıştır ve herhangi bir yüzel dayana sahip değildir. Domuz pis bir hayvansa eti de pis mi? Domuz ve domuz etiyle ilgili en sık karşılaşılan tartışmalar, genellikle domuz etinin pis, hastalıklı, iğrenç ve benzeri içerikte olması etrafında dönmektedir. Çoğunlukla ise bu argümanlar domuzların pislik ve kendi dışkıları içerisinde yaşaması ve bu dışkılarıyla beslenmeleri çerçevesi temellendirilir. Bu tür iddiaların bilimsel hiç temeli yoktur. Bir hayvanın etinin sağlıklı olup olmadığını o hayvanın davranışları doğrudan etkileyemez. Örneğin kendi pisliğini eşeliyor ve kimi zaman yiyor olmasının kaslarında bu pisliğin biyotine dair oldukça naif bir izlenim oluşmaktadır. Bunun herhangi bir doğruluk payı bulunmamaktadır. İnsana dair hiçbir hayvanın sindirim sistemi vücuda giren kimyasalları olduğu gibi depolamaz. Bir insan bile dışkı yiyecek olsa kaslarında dışkı veya dışkıyı dışkı yapan kimyasallar depolanmazdı. Örneğin bir elmayı tükettiğinizde vücudunuzda elma kabuğu ya da elma parçaları birikmez. Elmanın içindeki sindirilebilir olan besinler sindirim kanalınızda sindirilir, çeşitli kimyasallara dönüştürülür ve o şekilde depolanırdı. Sindirilmeyen parçalar dışkılara katılırdı. Dolayısıyla hayvanın dışkısını yemediğiniz sürece etini tükettiğiniz hayvanların ne yediği önemli olmazdı. Aynı şey domuzlar için de geçerlidir. Domuz vücuduna giren her besin yapısına göre farklı işlemlerden geçirilmektedir. Bir domuz pislik yiyor diye kaslarında ve genel etinde pislik depolanmaz. Bu pislikler çeşitli yollarla arıtılmakta, arıtılamayan da vücut dışı atılmaktadır. Öte yandan hem insan dışı hayvanlar hem de insanlar tarafından sindirilebilen tehlikeli kimyasallar sağlık için bir sorun yaratabilir. Örneğin sığır etinde de görüldüğü gibi bu hayvanlara sağlıklı olmaları amacıyla basılan ancak kontrolsüz bir şekilde de kullanılabilen antibiyotikler insanlar tarafından da sindirilebildiği için bu hayvanları tüketen insanların vücudunda antibiyotikler birikerek sorunlara yol açabilirdi. Benzer şekilde hiçbir antibiyotik kullanılmayan balık etinde de çeşitli ağır metallerin birikimi sonucu bu balıkları tüketen insanlarda ağır metal zehirlenmesi ve benzeri problemler görülebilmektedir. Görülebileceği gibi bu sorun da domuz etine özgü bir sorun değildir. Kırmızı ve beyaz etin genelinde mevcuttur. Pis ortamların riski yok mu? Evet var. Pis ortamlarda daha fazla sayıda riskli parazitin bulunması domuzu riskli bir hayvan yapabilmektedir. Eğer ki düzgün bir ortamda yetişmediyse daha fazla paraziti bünyesine barındırması olasıdır. Domuzlarla ilgili pislik iddialarının büyük bir kısmı oldukça dar alanlarda endüstriyel olarak yetişen domuzlardan gelmektedir. Buralarda dip dibe neredeyse hiçbir hareket alanı olmadan yaşayan domuzlar genel olarak tiksindirici şartlarda yetiştirilmektedir. Halbuki endüstriyel yetiştirilme şartları altında sığırlar veya tavuklar için durum pek farklı değildir. Öte yandan özgürce açık alanlarda yetiştirilen domuzlarda genellikle inekler ve koyunlar ile ilişkilenen türden mutlu ve temiz görüntüler verebilir. Ayrıca domuzlar da köpekler kadar zeki olabilirler ve insanlarla iletişim kurabilecek şekilde yetilebilirler. Yani olumsuz şartlarda daha fazla parazit bulundurmada domuzlara özgü bir durum değildir. Eğer ki besin hayvancılığı yapan şirketlerin denetimi düzgün yapılacak olursa domuzu sığırdan ayıran dikkate değer bir unsur bulunmamaktadır. Ayrıca unutmayınız ki bu hastalık yapıcı unsurların hemen hemen hepsi pişirilme sayesinde önlenemeyecek yapılardır. Buna ilerleyen kısımda geleceğiz. Domuzlar terler mi? Kimi zaman domuz eti içerisinde bazı toksinlerin biriktiği söylenir. İddia sahiplerinden ise bu toksinlerin ne olduğunu ve hangi araştırmalar tespit edildiğini açıklamazlar. Gerçekten de domuzların vücudunda özellikle toksin biriktiğini veya potansiyel olarak zararlı maddelerin domuzlarda özellikle fazla biriktiğini gösteren herhangi bir akademik çalışma bulunmaz. Bu toksin iddiasının temeli domuzların ter bezlerinin bulunmadığını ve bu yüzden vücutlarındaki toksinin atılamadığını, buna bağlı olarak da etin hastalık yapacağı hale geldiği inanca dayanmaktadır. Bu da tamamen hatalıdır. Domuzlar memeli hayvanlardır ve her memeli hayvan gibi vücutlarına ter bezi bulunmaktadır. İşin aslı şudur. Domuzlar vücutlarındaki ter bezlerinin asıl görevi olan sıcaklık ayarlama fonksiyonunu dikkate değer miktarda kullanmamaktadırlar, yani çok az terlerler. Bu yüzden domuz gibi terlemek lafı bir oksimorondur. Ama domuzlar farklı yöntemlerle, yani çamurda yuvarlanma gibi, vücutlarının sıcaklığını denetim altında tutarlar. Ter bezleri toksinleri vücuttan atmanın ana yolu değildir. Terlemenin ana amacı vücudun ısı dengesini korumaktır. canlıların vücutlarındaki toksinleri iç organlar ve özellikle karaciğer temizler. Zaten terlemeyen ama tükettiğimiz tek et türü domuz değildir. Memeli hayvanlar olmayan tavuklar ve balıklar terlemez. Domuzdaki riskli hastalıklar ve korunma yöntemleri. Domuzların davranışlarının et sağlığıyla doğrudan bir ilgisi olmadığını anladıysak, etle taşınan hastalıkların temellerini iyi anlamamız gerekir. Eti doğru pişirmenin hastalıklarla ilişkisi. Her besin üzerine çeşitli bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar, protistalar ve hatta kimi zaman diğer hayvanlar yaşayabilir. Vücudumuz bu canlıların ve canlılıkla cansızlık arasındaki virüslerin birçoğuna karşı hem evrimsel süreç içerisinde hem de aşılar gibi modern teknolojiler sayesinde bağışıklık kazanmış vaziyettedir. Eğer ki bağışıklık sistemimiz bir anlamda tamamen ortadan kaldırılacak olsa, sadece vücudumuzda yaşayan yabancı hücreler ve yapılar bizi öldürmeye yetecek kadar fazla sayıdadır ve tehlikelidir. Ama günümüzde evrimsel süreç sayesinde bu canlıların birçoğunu kolayca etkisiz hale getirebilmekte, bir kısmı ile ise karşılıklı faydalı biçimde yaşayarak idare etmekteyiz. Savunma sistemimiz yetersiz kaldığında ya da savunma sistemin tanımadığı bir yapı vücuda girdiğinde ise savunma mekanizmalarımız devreye girerek mücadele başlamaktadır. Her ne iyi olursak olalım mutlaka yapımıza ve evrimimize uygun bir şekilde tüketmemiz gerekir. Örneğin bizler en azından son 1 milyon yıldır ateşe hükmeden ve eti pişirerek yiyen bir hayvan cinsine mensubuz. Araştırmalar ateşin kontrolünün 1.7 ile 2 milyon yıl öncesine kadar gidebileceğini göstermektedir. Eti pişirmek bizim sindirimimiz açısından ve aynı zamanda savunmamız açısından çok kritik bir işlemdir. Eti ateşte pişirmek sadece sindirime katkı sağlamaz, aynı zamanda yüksek sıcaklık değerleri dolayısıyla sayısız parazitin ölmesine sebep olur. Bu yüzden bütün etlerin detaylı ve titiz araştırmalar sonucu tespit edilmiş, tavsiye edilen pişme sıcaklıkları bulunmaktadır. Bu sıcaklıklar tek tutun sıra olabilecek parazitlerin yaşayamayacağı sıcaklıklar olacak şekilde seçilmektedir. Örneğin biftek en az 70 santigrat derece, kuzu en az 75 santigrat derece, tavuk ve hindi ortalama 75 ile 80 derece, domuz ise en az 63 dereceye kadar pişirmelidir. Görüleceği üzere domuzun sağlıklı olmaya başladığı sıcaklık diğerlerinden daha bile düşüktür. Ama damak tadınıza göre bu sıcaklığı daha da yüksek tutmak mümkündür. Benzer şekilde yine damak tadına bağlı olarak diğer etlerde daha düşük sıcaklıklarda yenebilmektedir. Örneğin bifteği kanlı seven kişiler sadece 45-50 derece sıcaklığa kadar pişirip yiyebilir. Domuz etinden bulaşabilecek hastalıklar. Domuz etiyle en yaygın olarak ilişkilendiren parazitler, Taenia solium adı verilen domuz tenyası ve Trichinella spiralis isimli yuvarlak solucan türleridir. Bu ikisiyle başa çıkılabildiği müddetçe domuz etinin diğer etlerden dikkate değer herhangi bir farkı olmadığı söylenebilir. Bu canlılar insana bulaştıkları zaman sindirim sistemi içerisinde parazitik olarak yaşayarak insanı sömürebilmekte, sonunda ise ciddi hastalıklara yol açabilir. Her besin kaynağından parazit bulaşabilir. Ama şu unutulmamalıdır, içinde parazit bulunan tek et domuz eti değildir. Her et türünde parazit bulunabilmektedir ve sözü edilen pişme sıcaklıkları da buna göre belirlenir. Hatta et tüketimi bir yana, tükettiğimiz meyve ve sebzelerde bile ölümcül paraziler bulunmaktadır. Bu yüzden de meyve ve sebzelerin çok iyi yıkanması gerekir. Kısa bir özet geçecek olursak, insanlara en sık bulaşan 10 paraziti ve en yaygın olarak hangi kaynaktan bulaştıklarını şöyle sıralamak mümkündür. 1. Taenia solium, domuz tenyası, domuzdan. 2. Echinococcus granulosus, hidatit solucan veya köpek tenyası, meyve sebzeden. 3. Echinococcus multilocularis, bir tenya türü, meyve sebzeden. 4. Toxoplasma gondii, protozoa, küçük geviş getirenlerin etinden, domuzdan, biftekten, diğer av etlerinden, özellikle kırmızı et ve organlardan. 5. Cryptosporidium, protozoa, meyve sebzeden, meyve suyundan, sütten. 6. Entamoeba histolytica, meyve sebzeden. 7. Trichinella spiralis, domuz solucanı, domuzdan. 8. Opisthorchidae, tenya ailesi, tatlı su balıklarından. 9. Ascaris, küçük bağırsak yuvarlak solucanları, meyve sebzeden. 10. Trypanosoma cruzi, protozoa, meyve sularından. Görülebileceği gibi ölümcül parazitlerin bulaştığı kaynakların o kaynağın sağlıklı olmasıyla hiçbir alakası yoktur. Eğer öyle olsaydı yeryüzündeki en tehlikeli besin kaynağı meyve sebze tüketmek olurdu. Ki tam tersinde en sağlıklı diyetlerin temelinde daha yoğun olarak meyve sebze olduğu bilinir. Ayrıca her et türünden, örneğin biftekten veya balık etinden hastalık yapıcı parazit almak mümkündür. Bunlar tek başına etin sağlıklı etkisini değerlendirmekte kullanılamaz. Benzer şekilde pişirilmemiş et içerisinde sayısız bakteri barınabilir ve çoğalabilir. Bu yine tüm etler için geçerlidir. Bu bakteriler arasında Listeria monocytogenes, E. coli, Salmonella, Staphylococcus, aureus gibi türler sayılabilir. Tüm bunlardan fiziksel olarak korunmanın temel yolu, eti en az tavsiye edilen sıcaklığa kadar mümkünse daha da ötesine çıkararak pişirmek ve bu sıcaklıkta da en az 3 dakika bekletmektir. Pişirmenin süresi etin tipine göre değişir ve etler mümkün olduğunca uzun süre pişirilmelidir. Tabii ki gereğinden uzun pişirilen et kuruyacak ve sertleşecektir. Dolayısıyla burada hassas bir ayar tutturulması önem arz eder. İşte aşçılık denen sanat da burada devreye girer. Yersinia. Domuz eti içerisinde diğer etlerde kısmen daha seyrek görülen Yersinia enterocolitica isimli bakteri de bulunmaktadır. Bu bakteri insanlarda nadiren de olsa gastroenterit hastalığına neden olur. Ama bu bakterinin özel bir tarafı bulunmamaktadır. Tıpkı diğer bakteriler gibi ısı yoluyla öldürülebilir. ve genel pişme tavsiyelerine uyulduğu müddetçe ek bir risk faktörü oluşturmaz. Hepatit E. Bunun haricinde ılık iklimlerde yetiştirilen domuz eti içerisinde hepatit E virüsüne de rastlanmıştır. Bu hastalığa sebep olan virüs, insanlara bulaşmadan önce domuzlarda konaklamaktadır. Benzer şekilde domuz gribi de konak olarak domuzları kullanan bir hastalıktır. Ama yine bu hastalıkları eş değerlerini veya benzerlerini diğer hayvanlarda denemekte mümkündür. Hepatit E dünyanın gelişmiş ülkelerinde pek bulunmasa da gelişmekte olan diğer bölgelerde domuzlar ve av hayvanları yoluyla bulaşılır. Dolayısıyla bu hastalığı sadece domuzların omuzuna eklemek hata olacaktır. Diğer iddialar. Burada saydıklarımız haricinde domuz etiyle ilgili dikkat değer herhangi bir tehdit unsuru bulunmamaktadır. Bazı çok nadir görülen hastalıkların da Nipah virüsü ve Menengele virüsü domuzlarla ilişki olabileceği iddia edilmektedir. Ama bunlar henüz bilimsel olarak ispatlanmış iddialar değildir. Araştırmalar sürmektedir. Benzer şekilde biftek ve tavuklara affedilen ve henüz net olarak ortaya konulmamış hastalık iddialar da bulunmaktadır. Domuz etiyle ilgili öneriler. Görülebileceği gibi domuz etiyle ilişkilendirilen risklerden korunmanın çok basit bir yolu vardır. Eti iyi pişirmek. Herhangi bir diş kimyasalı bile gerek yoktur. Sadece çiğ yemeyecek olursanız hastalık yapıcı unsurların neredeyse tamamından kurtulma şansınız çok yüksektir. Bu diğer etler için de geçerlidir. Öte yandan sadece pişmekle yetinmek istemiyorsanız elbette et temizlemenin başka yöntemleri de mevcuttur. Ama hangi ek yöntemi uygularsanız uygulayın, eti doğru ve iyi pişirmeniz şarttır. O yöntemleri birkaç örnek verelim. Düzgün dondurma. Örneğin domuz etini 15 cm'den ince olacak şekilde dilimleyip, -15 derecede 20 gün boyunca donmuş halde bekletirseniz, içindeki tüm parazitik canlıları yok etmeniz mümkündür. Özellikle solucanlar ve muhtemel larvaları bu sıcakta tamamen öleceklerdir. Burada ilginç bir gerçek karşımıza çıkmaktadır. Domuz eti haricindeki etlerde bulunan solucanlar genellikle bundan daha düşük sıcaklıklarda dondurulmaları gerekir ve hatta o zaman bile hayatta kalabilecek şekilde soğuğa adapte olmuşlardır. Domuz eti ise bu açıdan farklıdır ve -15 derece gibi kolay erişilebilir bir sıcaklık dahi içerisindeki solucanları öldürmek için yeterlidir. Dolayısıyla eğer dikkatle aranacak olursa domuz etinin diğer etlere faydası bulmak bile mümkündür. Ama amaç domuz etini övmek değil, konuyla ilgili gerçekleri ve bilimsel olarak bilinen doğruları size aktarmaktır. Bıçak temizliği. Bir diğer önemli tavsiye de domuz etini kestiğiniz bıçakları ve testereleri sıklıkla ve detaylıca yıkamaktır. Bu da yine tüm etler ve hatta hayatınızın geri kalanı için geçerli bir hijyen kuralıdır. Bıçaklarda çoğalan parazitler et aracılığı yemeye geçebilirler. Et kaynaklarının hijyeni. Sadece bu da değil. Domuzların yetiştirilmesi de burada kritik öneme sahiptir. Bir besi hayvanının tükettiği besinler et kalitesini doğrudan belirlemektedirler. Bu bilinen bir gerçektir. Bu yüzden sığırlar gibi büyükbaş hayvanlar ve tavuklar gibi küçükbaş hayvanların ne yiyip içtiği çok büyük önem arz eder. Domuzlar için durum farksızdır. Domuzlar pişirilmemiş et, atık yemekler, başta fareler olmak üzere diğer hayvanların leşlerini yiyebilirler. Ama eğer ki yetiştirildikleri çiftlikler sağlıklı ve hijyenik ise bunları tüketmemeleri sağlanmaktadır. Bu da etin kalitesini yükseltmektedir. Sonuç. Sorun şu ki domuzlar ilişkilerinde iddiaların büyük bir kısmı etine mahsus problemler değildir. Domuz etiyle ilgili olumsuz görüşlerin birçoğu, diğer etler için de dikkate değer miktarda faydalı olmayan temizleme yöntemlerinin sanki domuzlara özel bir etkisizliği varmış gibi lanse edilmesidir. Örneğin düzenli olarak aşırı miktarda yani hafta 3 günden fazla kırmızı et tüketiminin yani sığır eti yemenin de kanser gibi hastalıklara yol açtığı ve ömrü kısalttığı bilinmektedir. Benzer şekilde yukarıda izah ettiğimiz gibi diğer birçok hayvanda da çeşitli parazitler bulunmaktadır. Ama diğer hayvanların etlerinde de olduğu gibi domuz etinin de doğru sıcaklıkta yeterince pişirilmesi halinde bu parazitlerin tüketiciyi rahatsız etme ihtimali yoktur. Benzer şekilde insanlar eti tuzlamanın, kurutmanın, fümelemenin ve mikrodalga fırında pişirmenin hijyeni garantilediğini sanmaktadırlar. Halbuki bu yöntemler hiçbir etin hijyenini garantilemez. Faydası olabilir ama garantisi yoktur. Domuz eti için de durum farklı değildir. Ne var ki insanlar domuz etinin bu yöntemlere özel bir direnci olduğunu ve özellikle pis kaldığını iddia etmektedir. Bu doğru değildir. Evrim ağacı olarak bizler elbette kimseye ne yemeleri ve ne yememeleri gerektiği konusunda ahkam kesecek değiliz. Bunu hiçbir zaman yapmadık ve yapmayacağız da. Beslenme bilimi son derece bireysel bir bilim dalıdır. Kişinin içinde bulunduğu sosyoekonomik şartlar, bireysel fizyolojisi, inançları, düşünce dünyası, yapabilecekleri ve yapamayacakları değerlendirilmek için evrensel beslenme tavsiyeleri vermek çoğu durumda hatalıdır. Ama eldeki bilimsel veriler dışında şunlar söylenebilir. Domuz eti diğer etlere göre dikkate değer miktarda bir ek bir risk taşımamaktadır. Ama her etin tüketiminde de olduğu gibi domuz tüketimine dikkatli olunması gerekmektedir. Kesinlikle domuz eti yenmemelidir gibi bir iddia da bilimsel temelden yoksundur. Tüm bunlarla birlikte domuz eti mutlaka yenilmesi gereken bir et türü değildir. Dolayısıyla eğer ki kuşkularınız varsa basitçe uzak durabilirsiniz. Bunda sağlığınız açısından herhangi bir sakınca yoktur. Domuz etini yemek veya yememek size kalmıştır ancak bu eti yiyenlerin ömrünün kısalması, kronik olarak görülen obezitenin sebebinin domuz eti olması, domuzların pisliklerini yedikleri için etlerinin pis olması, domuz eti yemenin eşler arası kıskançlığı yok etmesi gibi argümanlar hiçbir bilimsel olarak gerçekte bulunmayan iddialardır. Eğer merak ediyorsanız ve herhangi bir tıbbi nedenden dolayı bir engeliniz yoksa bilimsel olarak bir sakınca yoktur. Fakat yine de genel et tüketim kurallarına uymayı unutmayınız. Etinizin yetiştirildiği yere ve pişirme sıcaklığına dikkat ediniz.
Fizi Kulis'te sevdiğin sanatçıyla tanışma sırası sende. Sevdiğin sanatçıyı Fizi'de en çok sen dinle. Hem konserine katıl hem kuliste tanışma fırsatı yakala.